İnsan ve cin şeytanlarından Rahman ve Rahim olan Allah'a sığınır. Onun ismiyle sözlerime başlar. Ona hamd ederken Peygamberimize de salat ve selam ederim değerli dinleyenler. Bugünkü konumuz rükû. Konu başlığımıza sebep olan ayet meali şöyle. Bakara suresi 43. ayeti. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin. İşte rükû nedir? Anlamı, mahiyeti, Kur'an'da nasıl kullanılıyor, hadislerde nasıl ve özellikle namazda nasıl rükû yapmalıyız? Bu konularda sizlere bilgi vermeye, aktarmaya çalışacağım. Rükû, sözlükte iki büklüm olmak, eğilmek, beli bükmek anlamlarına geliyor. Terim olarak namazda özel bir şekilde eğilme fiiline rükû diyoruz. Namazda ayaktayken kıraat yani Kur'an okumayı bitirdikten sonra elleri dizlere koyarak beli ve baş ile sırtını mümkün olduğu kadar düz tutarak eğilmektir. İşte rükûnun adı. Rükû aynı zamanda saygı ve alçak gönüllülüğü de ifade eder ki daha çok ibadet için olur. Mümin kulun Rabbine hürmetinin, onun karşısında tezellül etmesinin yani kendinin aşağı görmesinin bir ifadesidir. Kul Rabbine olan aşırı saygısından dolayı onun önünde eğilir, adeta iki büklüm olur. Onun büyüklüğünü, azametini kabul eder, onun Rabbliğini tasdik ettiğini onun önünde eğilerek ortaya koyar. Rükû tıpkı secde gibi namazın en önemli rükünlerinden yani unsurlarından birisidir ve farzdır. Secde gibi Allah'a hürmetin en yüce mertebelerindendir ve secdeye bir başlangıçtır. Elmalı bu konuda şöyle söyler bu ayetle ilgili olarak, kıyamdan secdeye kapanmakta bir itidalsizlik vardır ki bunu rükû tamamlar. Bu şekilde Müslümanın namazı, kalbin düzelme ve temizlenmesiyle beraber bir miracı olduğu gibi, bedene ait hareketlerin de tazimi, ağırbaşlılık ve sükuneti ifade eder. Bu ifadeler insan ömrünün geçişini de ne güzel tavsiye eder. Yani önce genç, dik ayakta, sonra beli iki büklüm ve sonra toprak olmak, yere yaklaşmak. Evet, Bakara 43'te namazı ikame edin, yani tam kılın, zekatı hakkıyla verin, rükû edenlerle beraber rükû edin diyordu bu ayette. Ve buradaki rükûdan maksat namazdır. Yani namaz kılanlarla birlikte siz de namaz kılın. Namazın en önemli erkanlarından biri olması yönüyle cüz, parça zikredilmiş, bütün kast edilmiştir. Yahudilerin de mükellef oldukları ibadetin Müslümanların namazı olduğunu belirtmek için rükû zikredilmiş olabilir. Rükû edenlerle beraber rükû edin cümlesi namazın cemaatle eda edilmesi gereği faziletine işaret ettiğinden ayetin başındaki namazı ikame edin emrinden sonra aynı ifadenin bir tekrarı değil cemaatle eda edilmesi anlamında kullanılmıştır. Böyle bir girişten sonra değerli dinleyenler, Kur'an'da rükû ile ilgili ayetlerden de bir demet sunmaya gayret edelim. Rükû kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 13 yerde geçmektedir. Allah'ın huzurunda saygıyla eğilme, ibadet etme ve özellikle namaz kılma anlamlarında kullanılmıştır. Hac 77, ey iman edenler rükû edin, secdeye kapanın, Rabbinize ibadet edin, hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. Yine Tevbe 112'de Allah'la alışveriş yapanlar, tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, Allah için cihat edenler, seyahat edenler, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanları işte o müminleri müjdele buyuruluyor Tevbe 112'de. Ve yine Maide 55'te sizin dostunuz, veliniz ancak Allah'tır, Resulüdür, iman edenlerdir. Onlar ki rükû ederek, Allah'ın emirlerine boyun eğerek, namazı kılar, zekatı verirler. Yine rükûdan söz eden Fetih suresinin 29. ayeti de şöyledir. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Beraberinde bulunanlar da kâfirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rükûya varırken, secde ederken görürsün. Yine Mürselat suresi 47 ve 48. ayetlerinin meali şöyle. O gün hakikatleri yalan sayanların vay haline. Onlar kendilerine rükû edin, yani Allah'ın huzurunda eğilin denildiği vakit rükû edip eğilmezler. Ve Yasin 8. ayeti. Biz onların boyunlarına halkalar geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmaktadır. Bu yüzden kafaları yukarı kakıktır. İnsanlar zaman zaman ya putların, ya yöneticilerinin, ya da kendilerine geçimlik veren kişi veya makamların önünde boyun bükerler, iki büklüm olurlar. Hatta kimi kralların önünde secdeye kapanır gibi eğilirler veya el ete köperler. Bu her ne kadar o kişinin bulunduğu makama bir saygı gibi görünse ya da yorumlansa bile, işin özü yönünden bakıldığında yanlış bir şey olduğu ortadadır. Ve Allah'tan başkasına boyun eğmenin bir göstergesi, bir işaretidir. Böyle bir durumda önünde yerlere kadar eğinilen kişi ne kadar yücedir, ne de onların önünde yerlere kapanan insan da o kadar aşağıdır. İnsan ancak yüce Allah'ın önünde bu kadar küçük bir duruma düşebilir. Bu da bir ibadetin, Allah'a büyük tanımayı böylece ortaya koymanın bir işareti, bir göstergesidir. Yoksa Allah kulunu çok değersiz, adi ve sürünmesi gereken bir varlık olarak değerlendirmiyor. Bunun aksine rükû ve secde edenler Allah'ın katında yüce derecelere nail oluyorlar, kavuşuyorlar. Namaz kılan mümin kıyamda Allah'a hamd ettikten sonra Allahu Ekber, yani Allah en büyüktür diyerek rükûya varır. Rükû Allah'ı tazimin, onu büyük saymanın ileri bir aşamasıdır. Rükû ile mümin zayıflığını, kul olduğunu, acizliğini ortaya koyar ve Allah'a karşı hürmetini gösterir. Konumuzla ilgili olan ayette şu emirler veriliyordu. Bakara 43. Namazınızı kılın, zekatınızı verin ve rükû edenlerle beraber rükû edin. Yine Hac 77'de ey iman edenler rükû edin, secde yapın, Rabbinize ibadet edin, hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. Ve Maide 55, Allah'ın önünde rükû etmek, müminlerin en önemli ayırt edici özelliklerinden olduğunu belirtiyor. Kur'an bunu şöyle açıklıyor Maide'de. O müminler namazlarını kılarlar, zekatlarını verirler ve onlar rükû edenlerdir. Müminler rükû ve secde ederek Allah'ın lütfunu ve rızasını isterler. Onlar Allah'ın huzurunda rükûya vararak hem kendi nefislerine hem de bütün insanlara adeta şöyle derler. Allah'tan başka hiçbir kimsenin, hiçbir makamın, hiçbir menfaatin önünde eğilmek mümin kula yakışmaz. Çünkü böylesine bir hürmet ancak Allah'a yapılır. İnsanın böylesine tezellül göstermesi, kendi makamını aşağı görmesi, küçük görmesi ancak Allah'ın Rabliğinin önünde olabilir. Yeryüzünde nice insan, yöneticilerinin büyük saydıkları kimselerin, liderlerin, menfaatlerin önünde akılsızca eğilirler, iki kat olurlar. Allah'ın huzurunda rükû yapmaktan, secde etmekten ise kaçınırlar. Mürselat 47-48'de şöyle diyordu Rabbimiz, o gün yalanlayanların vay haline, onlara Allah'ın huzurunda rükû edin denildiği zaman rükû etmezler. Namazla miraca çıkan Allah'ın huzurundaki Müslüman, başka hiçbir şeyin önünde eğmediği başını Allah'ın huzurunda eğer, iki kat olur, rükûya varır. Başını hakka eğen mümin, dostunu, düşmanını bilmiştir. İzinde, yolunda, esaslarında başını vereceği dostunu tanımıştır. Kâfirlerin Kur'an'da belirtilen özelliklerinden biri de yukarıda okuduğum ayette onların rükû etmediği. Allah'a boyun eğmediklerdir. Müslüman rükû ile işte onlardan ayrılır, fark edilir. Ona itaat etmeyenlerden uzaklaşır ve rükû edenlerin safında yer alarak cemaatin, ümmetin bir ferdi olur. Rükû edenlerle beraber Allah'a boyun eğer. Namazda rükûya vararak Allah'ın huzurunda başını eğen mümin, Rabbine şükür için tesbihata başlar, Sübhane Rabbiyel Azim der. Rükû eden mümin, Allah'ın vahyinin dışında hiçbir şeye eğilmeyeceğini, sadece ona kulluk edeceğini rükû ile ispatlamış olur. Allah'tan başka bir güç, bir otorite, bir tağut önünde eğilmeyeceğini bu ameliyle göstererek rükû etmeyenlerden yani tağutlardan uzaklaşır, sadece kendisi için rükûya vardığı Rabbine yaklaşmış olur. Rükû eden mümin Allah'ın insan dışındaki kullarının ibadetine de katılmış, onlarla uyum içine girmiş olur. Yani bir bakıma insanın dışında birçok varlık Allah'a rükû etmektedir bir anlamda. İşte insan iradi olarak bu rükûsuyla o diğer varlıkların rükûsuna iştirak etmiş oluyor. Bütün dört ve daha fazla ayaklı mahlukatın ibadet şeklini de yerine getirmiş olur. Çünkü onların Allah'a ibadet şekli devamlı rükû eder vaziyettedir. Onlar namazdaki rükû gibi devamlı iki büklüm bekliyorlar ve Allah'ın yapılarına verdiği özellikle ona kulluk yapıyorlar, tesbih ediyorlar. Rükû halindeki tesbihinden Rabbi o kadar memnun olur ki kulunun ağzından sıhhatli bir haber çıkar. Ne o? Semiallahu limen hamide. Yani Allah kendisine hamd edenin hamdini işitir, duyar, kabul eder. Ne güzel bir müjde, ne güzel bir haber. Rükûdan başını kaldıran mümin, hamdinin kabul edildiğini öğrenir öğrenmez, ne yapar o zaman? Rabbena lekel hamd. Ey Rabbimiz, hamd sadece sana aittir. Artık kendisinden geçmiş, ruhunu kaplayan bir huzur içine dalmış, daha fazla ayakta duracak mecali kalmamıştır. Tattığı bu hazdan olduğu yerde yığılır kalır, yani secdeye kapanır. Secde şükrün son haddidir. Dünyadan tamamen soyulmanın gerçek anı, miracın yansımasıdır. Şeytanı deliye çeviren bir amel, beşeri Adem gibi adam eden haldir secde. Ne diyordu Alak suresi 19. ayetinde? Secde et ki Allah'a yaklaşasın. Tüm ibadetler sadece Allah'ın rızasını kazanmak için yapıldığını hepimiz biliyoruz. Dünyevi bir gaye için yapılan şey, Allah'a ibadet ve sevap olmaktan çıkar. Zaten Allah'a ibadet, Allah'ın emrettiklerini usulüyle uygun olarak Allah'ın rızası için yapmaktır. Ama bunun yanında her ibadetin dünyaya yönelik birçok faydaları, hikmetleri vardır. Allah'ın zararlı bir şey emretmediği, bizim için hayırlı ve güzel olan şeyleri emrettiğini biliyoruz. İbadetlere haşa Allah'ın hiçbir ihtiyacı yoktur. Bizim ihtiyacımız vardır ibadetlere. Yani Allah bizim namazımızı, orucumuzu ne yapsın? İhtiyacı yok. Allah müstanidir, ihtiyacı olan kullardır. Namaz ve rükû özellikle manevi hastalıklarımıza şifa kaynağıdır. Kalbin, ruhu, nefsi arındırır namaz. Ankebût 45'te ne diyordu Rabbimiz? Muhakkak namaz, yani içinde rükûsu, secdesi olan o namaz, fahşa ve münkerden, yani aşırı derecede kötülüklerden, hayasızlıklardan insanı alıkoyar, engeller. Sadece manevi hastalıklara değil, maddi hastalıklara da bir şifadır namaz ve rükû. Rükû ve secdeler bütün organları canlandıran kan dolaşımını için en iyi bir usuldür. Onun için namaz sindirimi takviye edici bir ilaçtır. Rükû sırt ve mide kaslarını takviye eder. Aynı zamanda midenin üzerinde meydana gelen yağları giderir vesaire. Birçok faydalar da fiziki olarak vardır değerli dinleyenler. Rükûda yaptığımız tesbih üzerinde de biraz durursak, müminler rükûdayken Sübhane Rabbiyel Azim, yani yüce olan Rabbimi tesbih ederim. Secdelerde ise sürekli Sübhane Rabbiyel Ala, ulu olan, yüce olan Rabbimi tesbih ederim derler. O yüzden rükû ve secde tesbih edilme makamıdır. Tesbihin anlam ve önemini bilmeden rükû ve secde yeteri şekilde anlaşılamaz. Allah yeryüzünde halife yaratacağını meleklere bildirince Bakara 30'da şöyle demişlerdi melekler: biz hamd ile seni tesbih ve takdis edip dururken yeryüzünde fesat çıkaracak, kan dökecek insanı mı halife kılıyorsun? Bu ayetten de anlaşılmaktadır ki yeryüzünün halifesi insanın en önemli görevlerinden biri Allah'ı tesbih etmektir. Melekler yaratılış hikmeti tesbih, ibadet olan yeni bir varlık yaratılacağını anlayıp bu görevi kendilerinin hakkıyla yaptıklarını belirtmişlerdir. Tesbih, Allah'ı ona yakışmayan şeylerden tenzih etmek yani uzak tutmaktır. Tesbih bir anlamda Allah'ı büyük tanıma, ona noksan sıfatları yakıştırmama, Sübhanallah yani Sübhane Rabbiyel Azim demek, ona ibadet etmektir. Bu bir çeşit Allah'a zikirdir. Bazı alimlere göre tesbihin zikrin türlerinden biridir demişlerdir. Tesbih Allah'ı kutsal yüceliğine layık olmayan kusur ve noksanlıklardan, insanların sahte ilahlar hakkında düşündükleri eksik sıfatlardan gerek inanç gerekse söz ve kalp ile tenzih etmek, Allah'ı böyle şeylerden uzak tutmak ve aklamaktır. Aslında zaten Allah böyle şeylerden uzaktır ama kul bu şuurla işte düşünceyle Allah'a yaklaşırsa işte bunun adına tesbih diyoruz. Yoksa kulun Allah'ı böyle noksan sıfatlardan uzaklaştırdı diye Allah uzak değildir. Allah bizatihi kendiliğinden zaten bir müstanidir. Hiçbir eksikliği, noksanlığı yoktur. Bütün kemal sıfatlarla muttasıftır. Tesbih değerli dinleyenler bir nevi protestodur. İnandığımız Allah'a birileri iftira atar. Ona ait olan vasıfları başkasına vermeye kalkışır. Onun isimlerini, sıfatlarını kendi sevdiklerine, bağlandıklarına yakıştırıyor ve onları ululayıp yüceltiyor olabilir. İşte biz bu durumu reddediyor ve protesto içinde Sübhanallah diyoruz. Bunu söylerken şirki protesto ettiğimiz gibi aynı zamanda da Allah'ı yüceltip övmüş oluyoruz. Kur'an'da kullanıldığı şekilde tesbihin üç anlama geldiğini görüyoruz. Birincisi aklama, uzaklaştırma. İkincisi anma, dua, zikir. Üçüncüsü kainatta, evrende var olan her şeyin onun düzenine uyduğunu bir tesbih etmekle bu üç anlamı içine alan bir duygu, düşünce üzerinde olmuş oluyoruz. Allah yücedir, uludur, azimdir. Hiçbir şey onun benzeri ve dengi değildir. O en yüce sıfatlara sahiptir. İnsanların aklına gelebilecek bütün eksik ve noksan sıfatlardan, kusurlardan uzaktır. Allah hakkında insanlara ve diğer yaratıklara ait şeyler düşünülemez. O bütün bunların dışında, üzerindedir. Sübhanallah şiarı, Sübhane Rabbiyel Azim, şirki mahkum etmek için söylenir. Kafir, insan ve cinlerden, şeytanlardan başka her şey Allah'a kul oluyor, secde ve tesbih ediyorken bu hayvandan da aşağı yaratıklar nizam ve uyumu bozuyorlar, yeryüzünü ifsad ediyorlar. İşte bu fesat, düzen dışılılık, Sübhanallah şiarıyla yani Sübhane Rabbiyel Azim ifadesiyle reddediliyor. Allah'ı mükemmel en yüce sıfatlarla düşünmek, onun noksan sıfatlardan tenzih etmek, uzak tutmak işte tesbihtir. Aynı kökten gelen Sübhan da Allah'ın bir ismidir. Yani çok tenzih edilen, yani Allah'a inanmayanların onun hakkında düşündüklerinden ve söylediklerinden her türlü kusurlardan uzak olan demektir. Tesbih ibadetinde Allah'ın büyüklüğüne yönelik bir hayret ifadesi bulunmaktadır. Bunun yanında onda Allah'a ait yüceliğin itirafı ve onu noksan sıfatların uzağında görme inancı da yatmaktadır. Böyle namazdaki rükuda yaptığımız tesbihi de anlattıktan sonra Peygamberimizin bu konudaki rükûyla ilgili emirlerini de hadislerden seçerek size aktarmaya çalışacağım. Bildiğiniz gibi namazın hakkıyla gerçekten kabul edilebilecek şekilde kılınmasının ölçüsü peygamberimizdir. Çünkü namaz kılarken beni gördüğünüz gibi namaz kılın buyurmuştur peygamberimiz. Buhari ezan bölümünde geçer bu. Dosdoğru namaz peygamberimizin kıldığı, onun tarif ettiği ve onun uygulama olarak bize gösterdiği namazdır. Namazın dosdoğru ve kabul edilebilir olması için huşu ve Allah'ın huzurunda olma şuurunun yanında şekle yönelik bazı şartlarında titizlikle yerine getirilmesi gerekir. Yani İslam bildiğiniz gibi bir denge dinidir. Burada da işte şekille mana arasında bir denge yapılmalıdır. Ne huşuyu öne çıkararak şekli ihmal edebiliriz, ne de şekil üzerinde çok katı durarak manayı unutabiliriz. İkisini böyle altın bir oranda, yani peygamberimizin yaptığı gibi yaparsak işte bu namazın manası ve şeklini belli. Esasen namazın deruni ve ruhi boyutu, bir bakma şekli boyutu olmadan da gerçekleşemez. Kıyam, rükû, sucud, kuut, yani kaidede oturma gibi temel bedensel eylemler hiç şüphesiz derin ruhi ve psikolojik anlamlar içeren sembolik hareketlerdir. Bu bakımdan peygamberimiz namazın şekliyle alakalı çok önemli uyarılarda bulunmuştur. Şöyle diyor mesela peygamberimiz: namaza durduğunda önce tekbir al, sonra Fatiha'yı ve Kur'an'dan kolayına geleni oku, sonra tekbir getir, rüküye var. Elinin ayaklarını, içlerini diz kapaklarının üzerine koyarak bütün eklemlerin yerli yerinde oluncaya kadar dur, ruku yap, sonra Semiallahu limen hamideh de ve başını kaldır. Büsbütün doğruluncaya kadar ayakta dosdoğru dur. Her bir kemiğin yerli yerince otursun. Sonra tekbir getirerek secdeye var. Mutmain oluncaya kadar kal, sonra başını kaldır, mutmain oluncaya kadar otur. Bunu namazın bütününde böyle yap. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bitirinceye kadar 4 rekatlı namazı bu şekilde anlatmıştır. Sonra da şöyle buyurmuştur: bu şekilde yapmadıkça sizden hiçbirinizin namazı tamam olmaz. Yine bu hadiste Buhari'nin ezan bölümünde, Müslüm'ün işte salat bölümünde, diğer hadis kitaplarında da geçmektedir. İşte hadiste söz edilen her hareketin mutmain olarak yapılması, o hareketler sırasında yapılan dua ve zikirlerin anlam kazanması bakımından önemlidir. Aceleyle daha rüküye tam varmadan doğrulmak, tam doğrulmadan secdeye gitmek ve hemen secdeden kalkmak, daha oturmadan tekrar tekrar secdeye gitmek. İşte bütün bunlar namazın şekli ve aslı olan bedensel unsurları eksik bıraktığı gibi namazın manasını ve ruhunu da zedeler. Her konuda bize örnek olan peygamberimizin namaz konusundaki titizliği ve dikkati de bizim için örnek olmalıdır. Hazreti Ayşe annemiz, Allah ondan razı olsun, Ahmet bin Hanbel'in müsnetinde geçen bir hadiste şöyle, rivayette peygamberimizle ilgili şöyle bir haber veriyor bize: Resulullah rüküye vardığı zaman başını ne yukarıya kaldırır ne aşağıya indirir. İkisinin arasında tutardı. Rüküden başını kaldırdığı zaman iyice doğrulup ayakta durmadıkça secdeye gitmezdi. Secde edip başını kaldırdığı zaman da iyice doğrulup oturmadıkça ikinci secdeye gitmezdi diye haber vermektedir. Peygamberimiz rükuda parmaklarının arasını açık tutardı. Nitekim namazın güzel kılmayan kimseye de böyle emretmiş ve şöyle buyurmuştur: rükuya vardığın zaman avuçlarını dizlerinin üzerine koy, sonra parmaklarının arasını açık tut ve her organı yerini bulup tatmin oluncaya kadar bekle. Yine bir hadiste peygamberimiz, hırsızların en kötüsü namazından çalan kimsedir. Arkadaşlar dedi ki peygamberimize: ey Allah'ın elçisi, bir insan namazından nasıl çalar? Şöyle dedi peygamberimiz: rükû ve secdelerini tam yapmayarak dedi. Hazreti Peygamber namaz kılarken göz ucuyla rükû ve secdede belini doğrultmayan birini gördü. Namazı bitirdikten sonra şöyle buyurdu: ey cemaat, rükû ve secdesinde belini doğrultmayan kimsenin namazında hayır yoktur. Yine İbn-i Mace ve Ahmet bin Hanbel'de geçer bu rivayetler. Bir de tadil-i erkana girersek değerli dinleyenler, tadil bildiğiniz gibi düzeltmek, kuvvetlendirmek demektir. Erkan ise rüknün çoğuludur. Kelime anlamıyla tadil-i erkan, rükünlerin yerli yerinde yapılması anlamına gelir. Terim olarak ise namazda rükû, rükûdan sonra ayakta durma, secde ve iki secde arasındaki oturmanın hakkını vererek tam bir sükunet içinde ve yerli yerinde mutmain olarak yapmaya tadil-i erkan denir. Allah Kur'an'da Resul-i Ekrem de hadislerinde namazların gerektiği gibi kılınmasını özellikle belirtmiştir. Peygamberimizin rükû şekli ve bu konudaki emirleri yukarıdaki hadis kitaplarından örneklerle belirtmiştik. Kur'an namaz kılmayı ifade için namaz kılınmak anlamına gelen salla fiili yerine ekame fiilini tercih etmiştir ki bu kelime de ikame etmek, hakkını vererek salla yapmak anlamına gelmektedir. Peygamberimiz de rükû ile ilgili yukarıda belirtilen uygulama ve emirlerinin yanında bir başka hadisinde şöyle buyurur. Rükû ve secdeleri tamamlayın. Diğer bir rivayette rükû ve secdeleri güzel yapın buyurmaktadır. Demek ki tadil erken namazda peygamberimizin belirttiği şekilde rükûda, secdede, tahiyyatta, ayakta durmak oluyor değerli dinleyenler. Yahudilikte ve eski şeriatlarda da rükû ve namaz var mıydı diye bir soru sorarsak, Bakara 43 ayetini yine konumuza başlarken okuduğumuz ayeti hatırlatalım. Namazı ikame edin, zekatı hakkıyla verin, rükû edenlerle beraber rükû edin. Bu ayetteki hükümler dolayısıyla müminlere emredilen, ilk planda ise İsrailoğullarına muhatap olan emirlerdir. Bilindiği gibi Bakara suresi 40. ayetten itibaren beni İsrail'e hitap etmektedir. Bu ayetlerdeki emir ve yasaklar tüm Müslümanlara emredilmekle birlikte ilk planda Yahudilere emredilip yasaklanmaktadır. O yüzden namaz kılmak, zekat vermek, cemaate devam etmek, hakkı gizlemekten ve hakkı batıl ile bulamaktan, karıştırmaktan yasaklamak gibi emir ve yasaklar İsrailoğullarına hitap etmekle beraber hükmü sadece onlara ait değildir. Çünkü bir usul kaidesine göre sebebin hususi yani özel oluşu hükmün genel oluşuna engel değildir. İslam şeriatında da bu emir ve yasaklar vardır. Siz de bunlara iman ve itaat edin denilmiş olmaktadır. Burada aklımıza şu soru gelebilir. Yahudilerde ve eski şeriatlarda namaz gibi bir ibadet var mıdır? Şimdiki Yahudiler ve Hristiyanlar namaz kılmadıkları için bazı insanlar eski ümmetlere ve peygamberlere namazı emredilmediğini zannedebilir. Bu zan yanlıştır. Zekat gibi namaz da bütün peygamberlere ve dolayısıyla eski ümmetlere emredilmiştir. Eski şeriatların tümünde namaz vardır. Yani Hazreti Adem de namaz kılmıştır. Hazreti Peygamber'e kadar gelen bütün peygamberler namaz kılmıştır, namazı emretmiştir. Onlara uyan Müslümanlar da namazlarını kılmışlardır. Mesela Ali İmran suresi 43. ayetinde Rabbimiz şöyle der. Ey Meryem, Rabbine ibadet et, secdeye kapan. Rükû edenlerle beraber sen de rükû et. Yine Bakara 125, biz beyti yani Kabe'yi insanlara toplanma mahalli ve emin, güvenli bir yer kıldık. Siz de İbrahim makamından bir namaz yeri edinin, orada namaz kılın. İbrahim ve İsmail'e tavaf edenler, itikaf yapanlar, ibadete kapananlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tutun diye emretmiştik. İşte bu ve benzeri ayetlerde de görüldüğü gibi zaten Kur'an okuduğunuz zaman değerli dinleyenler bunlara ait birçok örnekler görünür. Yani namaz bizim bugünkü kıldığımız yaptığımız birçok ibadetler Hazreti Adem'den itibaren var olan ibadetlerdir. Rükû ve düşündükleri üzerine biraz daha şöyle düşünürsek rükû yapmak şüphesiz ki müminler için son derece önemli ve iman borcudur ve mümin olmanın bir göstergesidir. Müminler yalnızca Allah'ın huzuruna rükû ederek büyüklüğün ve yüceliğin, ilahlığın ve Rabbliğin sadece ona ait olduğunu göstermiş olurlar. Bu ibadet onlar hakkında bir özgürlük ilanıdır. Yani Allah'tan başka herhangi bir gücün önünde boyun eğmenin yanlışlığını kavramak ve bunu duyurmaktır rükû. Rükû, insanın ancak Allah'ın önünde eğilerek izzet bulacağını, başka nesnelerin önünde boyun bükmenin esaret ve zillet olacağını kendi nefsine ve başkalarına göstermektir. Yüce Allah'ın yarattığı vücut organları yine Allah'ın yarattığı aciz yaratıkları tazim etmek için asla kullanılmaz, kullanılmamalıdır. Bu organlarımız yaratıcıya karşı nankörlük ve böyle yaparsak yaratıcıya karşı nankörlük ve küfür etmiş olunur ki Allah muhafaza etsin. Ya Allah'tan başkasının huzurunda saygıyla divan durulmayacağı gibi kula kulluk etmek için rükû ve secdeyi hatırlatan çağdaş tapınmalar da asla olmamalıdır. Bu tür davranışlar eşref-i mahlukat için bir züldür, bir alçalmadır. Alemlerin Rabbi Allah'a samimiyetle rükû ve secde edenler, Allah'ın dışında hiçbir varlığın, makamın, menfaatin, gücün önünde boyun eğmezler, başlarını daima dik, alınlarını açık tutarlar, haysiyet ve şereflerine sahip çıkarlar, insanlık onurlarını aciz, güçsüz, zorba karakterli varlıkların önünde harcamazlar. Allah'a gerçek anlamda ve gereği gibi rükû ve secde eden bir kul, kula kul olmaktan kurtulur. Mümin yalnız yaratıcısı Allah'ın huzurunda eğilir. Allah'ın karşısında rükû ve secde etmeyenler ancak kibirli, burnu havada olan kimselerdir. Onlar Allah'a secde etmeyi gururlarına yediremezler. Ama her türlü çıkarın, dünyalık makamların ve zorba yönetimlerin önünde eğilirler, aşağı bir seviyeye düşerler. Küçük bir menfaat için ya da az bir çıkar veya bir geçimlik uğruna üstlerine süklüm püklüm olurlar. Allah'ın kendisine rükû ve secde emrinden kaçınanlar, kula kulluk için emre amadedirler. Bunlar halk deyimiyle emir kuludurlar. Amirleri kim olursa olsun hazır ola geçmeye, boyun eğmeye hazırdırlar. Bütün yaratıklar ve özellikle hayvanlar aslında her durumda rükû halini yaşamaktadırlar. Rükû etmekten kaçınan insan böylece hayvandan daha aşağı bir duruma düşmüş oluyor. Allah'ın huzurunda eğilmeyen insan ne çarşıdaki ne gönlündeki putları devirebilir. Allah'ın önünde eğilmeyen kimse küfrün belini bükemez, tağutun ve şeytanın belini de kıramaz. Rükû namazdaki bir rükün olmanın yanında Allah'a her konuda ve tam manasıyla boyun eğişin somut, müşahhas bir şeklidir. Rükûda asıl olan kalbi bütün ilgilerden, dünyevi bağlardan arınarak Allah'a yönelmesi, samimi bir teveccüh ile ona bağlılığını ve itaatini arz etmesidir. Rükûsü ve secdesi çok olanlar, yeryüzünü tertemiz mescit haline getirenler, Rablerinin katında yüceldikçe yücelirler. Allah kendisi için tevazu gösterenleri, rükû ederek boyun büken ve başını secdeye koyanları aziz kılar, yükseltir. Sadece Allah'ın huzurunda eğilip ona rükû ve secde edenler bir anlamda miraca çıkarlar. Zaten namaz müminin miracıdır. Rükû ve secdesi uzun tutulan namazlar daha faziletlidir. Bu iki makamda yapılan zikirler, yani rükû ve secde anında yapılan zikirler, edilen dualar ve kunutlar kabul edilmeye daha layıktır. Ne mutlu sadece Allah'ın önünde eğilip ve secde eden, bu davranışıyla insan ve cin şeytanlarını kahredip onların belini bükmek isteyenlere. Yazıklar olsun önünde basit çıkar için yaltaklanıp iki büklüm olanlara. Bugün sevindirici olarak değerli dinleyenler, Harem-i Şerif'te ve Mescid-i Nebevi'de bu rükû ve secde uzun tutulmaktadır. Orada buna özellikle bir özen gösterilmektedir. Orada kılınan bu namazlar Peygamberimizin ve arkadaşlarının kıldığı o ilk orijinal namazlara benzer şekilde böyle rükûsü ve secdesi uzun tutulmaktadır. Oraya gidip gelen Müslümanlar da işte oradan bir iz, bir işaret getirerek kendi bulunduğu bölgelerde bu hadisleri de hatırlayarak burada da işte bir örnek olmaya, bu namazları yani rükûsü ve secdesi uzun tutulan namazları topluma göstermek için işte birer elçi olmalıdırlar. Şimdi dönüp dolaşıyoruz, hep söze başlarken Bakara 43'te dediğimiz gibi rükû edenlerle beraber rükû etmek ne demek? Yani cemaatle namaz kılmak. Konumuzu teşkil eden ayette bilindiği gibi sadece rükû değil, cemaate katılmak veya cemaat oluşturmak da emredilmektedir. Bu emir rükûlar, rükû ile kastedilen farz namazları cemaatle kılmayı da içine almaktadır. Peki cemaat nedir? Kısaca ona da değinirsek, cemaat kelimesinin aslı toplamak, cem olmak, bir araya getirmek anlamındaki cem fiilidir. Cemaat sözlükte insan topluluğu, bir araya gelen insan grubu demektir. Geniş anlamıyla cemaat ise bir fikir ve inanç etrafında bir araya gelen insan topluluğuna verilen isimdir. Bir fıkıh terimi olarak cemaat ise namazı bir imamla birlikte kılan müminler topluluğudur. Geniş anlamıyla cemaat ise İslam topluluğunu ifade eden bir kavramdır. Dünyadaki bütün Müslümanlar bu anlamda bütün halinde cemaattirler. Bu cemaatin ana özelliği aynı dine, aynı tevhid dine inanmaları, aynı kıbleye yönelmeleridir. Dünyanın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar, bütün Müslümanlar İslam cemaatinin birer üyesidirler. Cemaat, rastgele tesadüfen veya şartların bir araya getirdiği insanlar topluluğu değildir. Cemaat üyeleri de yaptıklarını bilmeyen, hangi şartlar altında ve niçin bir araya geldiklerinden habersiz ve kusursuz kimseler değillerdir. Cemaat şuurlu bir birlikteliktir. Kuru kalabalık yani kitle cemaat değildir. Kitle şartların bir araya topladığı kalabalıktır. Yolu ve hedefi belli değildir. Asgari müşterekleri bile ortada yoktur. Belli bir çıkarın, belli etkili bir rüzgarın, belli gözü açık bir propagandacının ya da bir futbol topunun ya da bir filmin veya bir müziğin bir araya topladığı bir sürüdür. Sürüyü akıllı ve gözü açık çobanlar istediği gibi sürükleyip götürürler. Bir topluluğun cemaat adını alabilmesi için o topluluğun belli bir fikir etrafında belli bir hedefe gitmek üzere bir araya gelmesi, belli ilkelere bağlı olması ve başlarında cemaat ile özdeşleşmiş, aynı amaca bağlı, yetkin bir önderin bulunması gerekir. Namaz ve cemaat. İslam cemaatinin en küçük örneği Müslümanlar namazda bir araya gelmeleridir. Namaz cemaati İslam cemaatini oluşturmada çarpıcı bir örnektir. Peygamberimizin cemaatle namaz kılmayı niçin sık sık tavsiye, hatta emrettiği bu sebeple daha iyi anlaşılır. Müminler kendi aralarından seçtikleri ya da uygun gördükleri bir namaz imamının arkasında bir farz namaz kılmak üzere cemaat olurlar, onun arkasında saf tutarlar. Namaz içerisinde onun komutuyla rükû ve secde yaparlar, imamla birlikte hareket ederler, onunla beraber namazı tamamlarlar. Namaz için imama uyan mümin, namazdaki bütün hareketleri imamla birlikte ama ondan sonra yapar. Aynı zamanda o imama uyan diğer müminlerle, cemaatle beraber davranır. Namazda kendi başına hareket etmez, diğer Müslümanlarla birlikte aynı amacı gerçekleştirmeye, yani namazı ikame etmeye, yerine getirmeye çalışır. Cemaatle kılınan namazdaki hiyerarşik nizam, Müslümanların oluşturacağı toplum düzenine de bir işarettir. Namazda önde imam olur ve bütün cemaat yerin genişliğine göre onun arkasında sıra halinde saf tutarlar. Buradaki düzen bir piramit düzeni değildir. Eşitlik ve kardeşlik düzenidir. Çünkü İslam cemaatinde soylular ve imtiyazlar diye bir sınıf yoktur. Hiç kimse diğerinden üstün değildir. Seçtikleri imam bile onlardan biridir ve yalnızca namazda onların bir adım önündedir. İslam toplumunda herkes birbirinin kardeştir. Tıpkı namazda saf tuttukları ve beraber oldukları gibi kendi aralarından seçtikleri bir yönetici ile dünya ve ahiret işlerini yürütürler. Allah'ın dinini yaşamaya çalışırlar. Onların önderleri kendileri gibidir. Hiçbir üstünlüğü ve ayrıcalığı yoktur ve onların serbest oylarıyla seçilmişlerdir. Namazdaki imam gibi yetkileri sınırlıdır ve Allah'a itaat ettiği müddetçe müminler de ona itaat ederler. Bir kimse cemaat istemediği halde onlara namaz imamı olamadığı gibi, hiç kimse de ümmet istemediği halde ümmete zorla yönetici olamaz. Müminler tıpkı namazda olduğu gibi toplum hayatında hep birbirlerinin yanındadırlar, omuz omuzadırlar. Müslümanlar namazdan niçin bir araya geldiklerinin şuurunda oldukları gibi hayatın her safhasında diğer Müslümanlarla niçin bir arada olmaları gerektiğinin de farkındadırlar. Farkında olmalıdırlar. Onların cemaat oluşu bilinçli bir tercihtir. Onların aralarındaki bağ bir iman bağıdır. Soy, hemşerilik, ırk, kabile, hizip ya da vatandaşlık hele hele çıkar beraberliği değildir. Müslümanı bir araya getiren bağ öncelikle iman bağıdır. Müslümanlar bulundukları yerlerde az sayıda olduklarından küçük cemaat olsalar bile aynı özelliği taşırlar, aynı şuura sahiptirler. Herhangi bir amacı gerçekleştirmek üzere bir araya gelen mümin topluluklarında bundan bir farkı yoktur. Belli bir amacı ve çalışmayı gerçekleştirmek üzere bir araya gelen cemaatler tefrikaya asla sebep olmamalı, Müslümanları bölüp parçalamamalıdır. Dinde ayrılık güdenlerin ve kendi cemaatinin veya grubunun görüşlerini, prensiplerini din haline getirenlerin son derece hatalı oldukları açıktır. Kaldı ki İslam sürekli bir şekilde Müslümanların kardeşliğini vurgulamakta, onları birliğe, vahdete davet etmektedir. Müslümanlar yaşadıkları yerlerde azınlık da olsalar cemaat olmaya çalışmalıdırlar. Bunu yapmazlarsa ve cemaat şuurunu diri tutmazlarsa cemaat olmanın avantajlarını ve nimetlerini kaçırırlar. Evet, İslam cemaat dinidir. İslam ilke ve prensipleri en güzel şekilde cemaatle beraber yerine getirilebilir. İslam Müslümanların şuurlu cemaatler olmasını emreder. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Medine'de bir örnek cemaat kurmuş ve nasıl olacağını bizlere göstermiştir. Böyle bir cemaatin mümin için bir koruyucu elbise, bir kale gibidir. Cemaat olan müminler birbirlerini daha iyi tanırlar, birbirlerini sever sayarlar, destek olurlar, yardımda bulunurlar, birbirlerinin durumlarından haberleri olur, birbirlerinin eksik taraflarını tamamlarlar, tıpkı bir vücut gibi birbirlerinin acısıyla kederlenirler. İslam'ı cemaat Kur'an anlayışı ve peygamberin yolu üzerinde olur. Onların arasında kardeşlik, karşılıklı yardımlaşma, dayanışma, fedakarlık, sevgi ve saygı vardır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz birçok hadisinde Müslümanlara cemaat olmayı teşvik etmekte, bunun önemini bildirmektedir. Bunun yanında cemaatle namaz kılmayı da çok önemsemekte, müminlerin cemaatle namaz kılarak çok fazla karşılık sevap alacaklarını da haber vermektedir. Ve Peygamberimiz yine Ahmet bin Hanbel'in hadis kitabında geçen bir hadiste şöyle buyurur, cemaat rahmettir, ayrılık çıkarma ise azaptır. Müslümanların cemaat olmalarının en güzel örneği beraber namaz kılmalardır. Cemaatle namaz İslam'ı cemaatin temelini atar, Müslüman bireye cemaat şuurunu kazandırır. Onun için cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namaza göre 25 ya da 27 derece daha fazla sevap vereceğini yine Peygamberimiz bize bildirmiştir. İslam'a göre cemaat olma o kadar önemlidir ki iki kişiyi bir araya gelseler hemen cemaat olmaları onlara tavsiye edilir. Bunlar da yine hadis kitaplarında geçmektedir. Yine cemaate devam etmenin sevabı kadın ve erkek müminler için aynı derecededir. Peygamberimiz kadınların cemaate gelmelerine engel olunmamasını yine istediğini hadis kitaplarından anlıyoruz değerli dinleyenler. Cuma ve bayram namazlarının cemaatle kılınıp tek başına kılınmasının mümkün olmaması da önemlidir. Şüphesiz cuma ve bayram namazları müminlerdeki cemaat şuurunu kuvvetlendirir, onlar birbirine yaklaştırır, aralarında kardeşlik ilişkilerini artırır. İnsan yaratılışı gereği toplum halinde yaşamak zorundadır. İslam Müslümanları şuurlu bir toplum olarak yetiştirmek ister. Cemaatleşme, bir arada yaşama bilinci, fedakarlığı başkalarına hesaba katma, hak ve hukuka uyma ahlakını, yardımlaşma, acıları paylaşma, nimetleri ve külfetleri bölüşme anlayışını hep cemaatin içinde yaşamak, cemaat olmak bize geliştirir. İslam'ın bütün bu ideallerin en güzel bir şekilde yerine getirilmesini, bunların bir ibadet bilinciyle yapılmasını ister bizden. Toplum içinde yaşadığının farkında olan olgun mümin, her konuda olduğu gibi toplum fertlerini de hesaba katar. Ancak kendi bencil duygularını doyurmak isteyenler, kibirliler ve başkalarının haklarına tecavüz etmeyi normal görenler bu anlayışa, cemaat anlayışına, toplum içinde yaşama anlayışına karşı çıkabilirler. İslam toplum halinde yaşama ihtiyacını en doyurucu bir biçimde teklif eder ve bunun kurallarını da ortaya koyar. İslam cemaati bir Allah'a, bir peygambere, ilahi vahye inanma mantığı üzerinde kurulur ve gelişir. Bu cemaatin gayesi de Allah'ın rızasına erebilmek ve onun hükmüne en güzel bir şekilde uyabilmek ve birbirlerine hakkı ve marufu tavsiye edip, birbirlerine iyilik ve takvada yardımlaşmak, kardeşlik ve cemaat şuuruna erebilmektir. Sonuç olarak değerli dinleyenler, namaz sadece kişiyi değil toplumu da baştan aşağı değiştiren, tevhide doğru geliştiren bir ibadettir. Günde 5 kez cemaat namazlarla bir araya gelen dünyevi ve maddi endişelerden uzaklaşarak aynı havayı teneffüs eden müminler topluluğu sürekli birbirleriyle yardımlaşarak, birbirlerinden güç ve kuvvet alarak, birbirine hakkı ve sabrı tavsiye ederek, hep iyiye doğru ilerleyerek tevhidi çizgide bütünleşirler. Camiler, müminlere eğitim ve öğretimini, birlik ve dayanışmasını, istişare ve organizasyonunu sağlayan mekanlardır. İslami hayatın mihveridir. Günümüzde de fonksiyonlarını icra etmediği göz önüne alınca muahit müminlere büyük görevler düşmektedir. Müminler cemaat olma yanlışlığından cemaat olma şuuruna yükselmelidirler. Camilerimiz asr-ı saadetteki gibi takva mescidine, Mescid-i Nebevi'ye benzemesine, imamlarımızın, önderlerimizin, peygamberimizin varisi olmasına, tüm şuurlu Müslümanların da gerçek anlamda bir cemaat ve ümmet haline gelmesinde zaruret vardır. Bütün bunların gerçekleşmesi için de İslami değişim ve dönüşüme ihtiyaç vardır. Öyleyse kalabalıkların İslam cemaati haline gelebilmesi için sadece Allah'a rükû edip onun dışında kimsenin önünde eğilmemek için namazlarımızın bizi canlandırıp kurtuluşa ulaştırması için haydın namaza, haydın rükûya diyorum ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum.